Ayrım 30, Yaşam ve Yazgı 1. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 326. Savaş savaştan önce olanları konuşmaya izin vermedi. Büyük bir patlama sesi duyuldu. Tozun ve dumanın içinden kaygılı yüzüyle bir yüzbaşı çıktı. Telefoncu bağırarak haber verdi. Alaydan karargahı arıyorlardı. Bir Alman tankı alay karargahına ateş açmıştı. Tankın arkasından fırlayıp çıkan otomatik silahlı askerler ise topçu taburunun komutanlarının bulunduğu taş binaya girmişlerdi. İkinci kattaki komutanlar Almanlarla çarpışmaya başlamışlardı. Tank yandaki ahşap evi alevler içinde bırakmıştı ve Volga'dan esen kuvvetli rüzgar alevleri alay komutanı Çamov'un komuta noktasına götürüyordu. Çamov ve karargahındaki askerler soluk almakta zorlanmaya başlamışlar ve Çamov komuta noktasının yerini değiştirmeye karar vermişti. Fakat topçu ateşi ve Çamov'u ateş altında tutan ağır makinelilerin çapraz ateşi altında komuta noktasını güpegündüz değiştirmek zor işti. Bütün bu olaylar tümenin savunma bölgesinde aynı anda oluyordu. Bazıları akıl soruyor, bazıları topçu desteği istiyor, üçüncü bir kısım geri çekilme izni istiyor, dördüncü kısım bilgi veriyor, beşinci bir kısım da bilgi istiyordu. Hem her birinin ayrı işi vardı, hem de hepsinin sadece ve sadece yaşamın ve ölümün söz konusu olduğu ortak bir işi vardı. Ortalık birazcık sakinleştiğinde Savrasov Klimov'a şu soruyu sordu. Tabur komiseri yoldaş, komutanlar ordu karargahından geri dönmeden öğle yemeği yesek mi acaba? O tümen komutanı ve tümen komiseri tarafından konmuş olan kurala uymuyor ve içkiyi bırakmıyordu. Bu yüzden de tek başına yemek yemeyi yediyordu. Hafif çakır keyif olan Savrasov, Gurdjieff iyi bir asker, bilgili ve namuslu dedi. Ama dünya nimetlerinden elini çekmiş olması bir felaket. Manastır kurdu. Oysa benim kızlara karşı kurt gibi bir merakım var. Bu işi bir asalak kadar seviyorum. Gurdjieff'in yanında fıkra anlatmaktan Tanrı korusun. Ama biz onunla genellikle uyumlu bir biçimde savaşıyoruz. Komiser ise huy olarak benden geri kalmasa da beni sevmez. Stalingrad'ın beni yaşlandırdığını mı düşünüyorsunuz? İşte bu dostların arasında burada tam tersine düzeldim, daha iyi oldum. İşte ben de bu komiserler soyundanım dedi Klimov. Savrasov başını salladı. O soydan ama değil, mesele şu vodkada değil, bunda dedi ve parmağıyla önce şişeye sonra da alnına vurdu. Tümen komutanı ile tümen komiseri Çuykov'un komuta noktasından döndüklerinde yemeklerini bitirmişlerdi. Gurdjieff masaya bir göz attıktan sonra yeni bir şey var mı diye hızlı ve sert bir şekilde sordu. Muhabere şefimiz yaralandı. Almanlar Joludev'le gevezelik etmişler. Çamov'un ve Mihailov'un olduğu evi ateşe vermişler. Çamov öksürüyordu, duman yutmuş. Genel olarak önemli bir şey yok diye yanıtladı Savrasov. Svirin, Savrasov'un kıpkırmızı kesilen yüzüne bakarak tatlı tatlı uzata uzata ''Her zaman vodka vodka dersiniz albay yoldaş, haydi içelim bakalım.'' dedi. 58. Bölüm. Tümen komutanı 6 Taksim 1 numaralı evdeki durumla ilgili olarak alay komutanı binbaşı Beryozkin'e insanları oradan çıkarmanın daha iyi olup olmayacağını sordu. Beryozkin kuşatma tehdidi altında bulunsa da evdeki insanların boşaltılmamasını tavsiye etti tümen komutanına. Bu evde Volga'nın öte yakasındaki topçulara düşmanla ilgili önemli bilgiler veren gözetleme noktaları vardı. Bu evde tankların gelebileceği yönlerde Almanların hareketini felç edebilecek küçük bir istihkam birliği bulunuyordu. Almanların bu direniş merkezini ortadan kaldırmadan genel bir saldırıya geçmeleri kuşkuluydu. Onların bu kuralı iyi biliniyordu. Oysa 6 Taksim 1 numaralı ev birazcık desteklenirse uzun süre dayanabilir ve böylece Almanların programı bozulabilirdi. Muhabereciler kuşatma altındaki eve ender olarak gece saatlerinde gidebildikleri, telefon hattı da sürekli koptuğu için en iyisi oraya bir radyo vericisiyle bir radyo operatörü göndermekti. Tümen komutanı Beryozkin'in dediğini kabul etti. Gece siyasi yönetici Şoşkin bir grup Kızıl Ordu askeriyle birlikte 6 Taksim 1 numaralı eve girmeyi, evi savunanlara birkaç kutu mermi ve el bombası ulaştırmayı başardı. Şoşkin aynı zamanda radyo operatörü bir kızı ve haberleşme merkezinden alınan bir radyo vericisini de 6 Taksim 1 numaralı eve götürdü. Sabaha karşı geri dönen siyasi yönetici müfreze komutanının rapor yazmayı kabul etmediğini ve kağıt saçmalığıyla uğraşacak zamanım yok benim, biz sadece Fritzler karşısında rapor veririz dediğini anlattı. O evdeki hiçbir şeyi anlayamıyor insan dedi Şoşkin. Bu Grekov'dan herkes korkuyor ama Grekov onlarla eşitmiş gibi yanlarına kıvrılıp yatıyor. Hep aralarında oluyor, ona sen diyorlar ve Vanya diye sesleniyorlar. Kusura bakmayın alay komutanı yoldaş, sanki bir askeri birlik değil de Paris Komünü gibi. Beryozkin başını sallayarak rapor yazmayı reddetti demek ne adam dedi. Daha sonra alay komiseri Pivovarov, partizan gibi davranan komutanlar üzerine bir konuşma yaptı. Beryozkin sakin sakin şöyle dedi. Partizanlık nedir? Girişimdir, bağımsızlıktır. Ben de zaman zaman kuşatma altında olduğumu ve bütün bu kırtasiye işlerinden kurtulduğumu hayal ederim. Ben de tam onu söyleyecektim dedi Pivovarov. Ayrıntılı bir rapor yazın tümen komiserine verelim. Tümen'de Şoşkin'in raporu ciddiye alınırdı. Tümen komiseri Pivovarov'a 6 Taksim 1 numaralı evdeki durumla ilgili ayrıntılı bilgi alınmasını ve Grekov'un aklının başına getirilmesini emretti. Tümen komiseri içinde bulunan kötü moral politik durumu askeri kurul üyesine ve ordu siyasi şube başkanına hemen rapor etti. Siyasi yöneticinin verdiği bilgiler orduda tümendekinden daha çok ciddiye alındı. Tümen komiseri kuşatma altındaki evle gecikmeksizin ilgilenme emri aldı. Ordu siyasi şube başkanı ve tugay komiseri, cephe siyasi şube başkanı ve tümen komiserine acil bir rapor yazdı. Radyo operatörü Katya Vengrova 6 Taksim 1 numaralı eve gece gelmişti. Ev komutanı Grekov'a sabah kendini tanıttı ve Grekov hafifçe kambur olan kızın tekmilini alırken onun şaşkın, ürkek, aynı zamanda da alaycı gözlerine bakıyordu. Kızın büyük ağzı, kanı çekilmiş dudakları vardı. Grekov onun izninizle gidebilir miyim sorusuna yanıt vermeden önce birkaç saniye bekledi. Bu saniyeler içinde Grekov'un kafasında askerlikle ilgili olmayan düşünceler belirmişti. Tanrı övmüş yaratmış, bacakları güzel, korkuyor, herhalde anasının kuzusu bir kız, taş çatlasa 18'inde, benim çocuklar nasıl it gibi peşinde dolaşmasınlar. Grekov'un aklından geçen bütün bu düşünceler birden, burada kim ev sahibi, Almanları burada kim bu kadar canavarlaştırdı düşüncesiyle sona erdi. Sonra kızın sorusunu yanıtladı. Nereye gideceksiniz küçük hanım, cihazınızın yanında kalın, yapacak iş buluruz size. Grekov parmağıyla radyo vericisinin üzerine vurdu. Alman bombardıman uçaklarının uğuldadığı gökyüzüne bir göz attı. ''Moskovalı mısınız küçük hanım?'' diye sordu. ''Evet'' diye yanıtladı kız. ''Oturun, bizim burada her şey köydeki kadar basittir.'' Kız yan tarafa doğru yürüdü. Çizmelerinin altında tuğla kırıkları gıcırdadı. Güneş makineli tüfeklerin namlularında Grekov'un ganimet olarak eline geçmiş olan tabancasında parlıyordu. Kız çömelmiş, yıkık bir duvarın önüne yığılmış kaputlara bakıyordu. Bu manzarada kendisini şaşırtacak hiçbir şey olmamasına bir an hayret etti. Duvarlardaki deliklerden bakan makineli tüfeklerin, Degtyarev sistemi makineli tüfekler olduğunu biliyordu. Ganimet Walter'in şarjöründe 8 mermi bulunduğunu, Walter'in güçlü ateş ettiğini ama bu tabancayla iyi nişan alınamadığını biliyordu. Köşeye yığılmış olan kaputların ölenlere ait olduğunu ve ölenlerin çok derine gömülmediklerini biliyordu. Yanık kokusu başka bir kokuyla, onun alışık olduğu bir kokuyla karışıyordu. Bu gece ona verilen radyo vericisi de kodlu banda çalıştığı vericiye benziyordu. Kadranı da düğmesi de aynıydı. Bozkır'da ampermetrenin tozlu camına bakarak kepinin altından taşan saçlarını düzelttiğini anımsadı. Hiç kimse onunla konuşmuyordu. Evin hızlı, korkunç yaşamı yanından geçip gidiyordu sanki. Fakat konuşmasından havancı olduğunu anladığı kır saçlı adam ağır bir küfür savurduğunda Grekov, ''Baba, oldu mu ya? Genç bir kızımız var burada. Daha dikkatli olmak gerek.'' dedi. Katya ihtiyarın küfürlerinden değil, Grekov'un bakışı yüzünden büzülmüştü. Onunla konuşmasalar da evde gelişiyle birlikte bir tedirginlik olduğunu hissediyordu. Çevresinde beliren gerginliği adeta derisiyle hissediyordu. Pike yapan bombardıman uçaklarının uğuldadığı, çok yakınlarda bombaların patladığı, tuğla kırıntılarının tıkır tıkır sesler çıkardığı zamanlarda da bu gerginlik sürüyordu. Bombardımanlara dağılan bomba parçalarının ıslıklarına alışmıştı. Ne yapacağını şaşırmıyordu öyle. Ama ağır ve dikkatli erkek bakışlarını üzerinde hissettiğinde ortaya çıkan duygu eskiden olduğu gibi şaşkınlık yaratıyordu onda. Önceki akşam muhabereci kızlar ona acımışlar ve "Ah, senin için çok korkunç olacak orası" demişlerdi. Gece bir ulak onu alay karargahına götürmüştü. Burada düşmanın yakınlığı, yaşamın kırılganlığı iyice hissediliyordu. İnsanlar kırılacakmış gibi görünüyordu. Şimdi varlar, bir dakika sonra ise yoklar. Alay komutanı başını dertli dertli sallamış, "Hiç çocuklar savaşa gönderilir mi?" demişti. Ardından da "Korkmayın yavrum, işler yoluna gitmeyecek olursa radyo vericisinden doğrudan doğruya bana haber verin" demişti. Bunu o kadar iyi, o kadar babacan bir şekilde söylemişti ki Katya gözyaşlarını zor tutmuştu. Daha sonra başka bir ulak onu tabur karargahına götürmüştü. Karargahta gramofon çalıyordu ve sarışın tabur komutanı Katya'ya içki ikram etmiş, Çin serenadı plağı çalarken kendisiyle dans etmesini teklif etmişti. Taburda durum son derece korkunçtu ve tabur komutanının neşelenmek için değil, bu dayanılmaz endişeyi bastırmak, kendi cam kırılganlığını unutmak için içtiğini düşünmüştü Katya. Şimdi ise 6 Taksim 1 numaralı evde bir tuğla yığınının üstünde oturuyordu. Ve nedense korku duymuyor, savaştan önceki masal gibi harikulade yaşamını düşünüyordu. Kuşatma altında bulunan evdeki insanlar kendilerinden çok emin ve güçlüydüler. Onların bu kendilerine güvenleri insanı rahatlatıyordu. Ünlü doktorlarda, haddehanelerde çalışan emektar işçilerde, pahalı kumaşları biçen makaslarlarda, itfaiyecilerde, tahtanın başında ders anlatan yaşlı öğretmenlerde de aynı güven vardır. Savaştan önce Katya'ya mutsuz bir yaşam sürmek zorundaymış gibi gelirdi. Savaştan önce otobüse binen kız arkadaşlarına ve tanıdıklarına israfçı gözüyle bakardı. Kötü lokantalardan çıkan insanlar ona olağanüstü yaratıklar olarak görünürdü. Ve Daryal ya da Terek'ten çıkan böyle bir grubun bazen peşinden yürür ve konuşmalarına kulak kabartırdı. Okuldan eve gelirken annesine ciddi bir edayla şöyle derdi. "Bugün ne oldu biliyor musun? Bir kız bana doğal meyveli maden suyu ikram etti. Gerçek kara Frank üzümü kokuyordu." Gelir ve kültür vergisi kesintisinden sonra devlete olan borçlar kesildikten sonra annesinin 400 rublelik maaşından kalan parayla bütçe yapmaları hiç de kolay değildi. Yeni şeyler alamıyorlardı, eskileri yeniliyorlardı. Oturdukları dairede ortak alanları temizleyen kapıcı Marusya'nın ücretine katılmıyorlardı. Ve onların temizlik günleri geldiğinde Katya yerleri siliyor, çöp kovasını dışarı çıkarıyordu. Sütü sütçü kadından değil, çok uzun kuyrukların olduğu ama ayda 6 ruble tasarruf etme olanağı veren devlet mağazasından alıyorlardı. Devlet mağazasında süt olmadığı zaman da Katya'nın annesi akşam vakti pazara gidiyordu. Trene yetişmek için acele eden sütçü kadınlar sütü sabahkinden daha ucuza veriyorlardı ve devlet mağazasındakiyle hemen hemen aynı fiyata geliyordu. Hiç otobüse binmiyorlardı, çok pahalıydı. Uzak bir yere gitmek gerektiğinde de tramvaya biniyorlardı. Katya berbere gitmiyordu, saçlarını annesi kesiyordu. Tabii ki çamaşırlarını kendileri yıkıyorlar, ortak kullanım alanlarındakinden birazcık daha fazla ışık veren küçük lambalar yakıyorlardı. 3 günlük yemek yapıyorlardı. Yemekleri çorbadan, bazen de bitkisel yağla yaptıkları lapadan ibaretti. Ve bir gün Katya 3 tabak çorba içmiş ve "Bugün 3 kap yemeğimiz var" demişti. Babası varken nasıl yaşadıklarını annesi anımsamıyordu. Katya da artık bunu anımsamıyordu. Annesinin arkadaşı Vera Dmitrievna arada bir ana kızın yemek yapışlarına bakarak "Evet, bizler de bir zamanlar küheylandık" diyordu. Ama annesi kızıyordu ve Vera Dmitrievna Katya ve annesinin küheylan oldukları sıralarda neler olduğunu uzun uzun anlatamıyordu. Katya bir gün dolapta babasının fotoğrafını buldu. Babasının yüzünü ilk kez fotoğrafta görüyordu ve sanki biri söylemiş gibi babası olduğunu hemen anlamıştı. Fotoğrafın arkasında şu sözler yazılıydı: Lida'ya, ben Azra kabilesindenim, aşık olunca sessizce ölürüz biz. Dipnot, Heinrich Heine'nin bir şiirinden alındı, çevirenin notu. Annesine bir şey demedi ama okuldan gelirken fotoğrafı çıkardı. Babasının ona kederli görünen koyu renk gözlerine uzun uzun baktı. Bir gün babam nerede şimdi diye sordu. Bilmiyorum dedi annesi. Katya orduya katıldığında ise annesi ilk kez onunla babası hakkında konuştu ve Katya babasının 1937 yılında tutuklandığını ve ikinci evliliğinin hikayesini öğrendi. Bütün gece uyumadılar, konuştular. Her şey birbirine karışmıştı. Annesi her zamanki ölçülü tavrıyla kocasının kendisini nasıl terk ettiğinden, kendisinin kıskançlığından, hakarete uğradığından, kalbinin kırıldığından, sevgisinden, merhametinden söz ediyordu kızına. İnsanın ruh dünyasının kükreyen bir savaşa bile önünde geri adım attıracak kadar büyük olması Katya'yı şaşırtıyordu. Sabah vedalaştılar. Annesi Katya'nın başını kendine doğru çekti. Eşya torbası Katya'nın omuzunu aşağıya çekiyordu. Katya anneciğim, ben yoksul Azra kabilesindenim. Aşık olunca sessizce ölürüz biz dedi. Sonra annesi onu omzundan hafifçe itti. Vakit geldi Katya, haydi git dedi. Ve Katya o sırada milyonlarca genç ve yaşlının gittiği gibi gitti. Belki de bir daha hiç dönmemek üzere ya da kötü ve sevimli çocukluk dönemiyle ebediyen vedalaşmış, bambaşka biri olarak dönmek üzere annesinin evinden ayrıldı. İşte Stalingrad'da ev komutanı Grekov'la yan yana oturuyor, onun koca kafasına, kalın sarkık dudaklı çirkin asık suratına bakıyordu. 59. Bölüm. Birinci gün telefon attı, çalışıyordu. Uzun süre işsiz kalmak ve 6 Taksim 1 numaralı evin yaşamına yabancı olmak yüzünden genç radyo operatörünün dayanılmaz şekilde canı sıkılmıştı. Ama 6 Taksim 1 numaralı evdeki bu birinci gün kızın önünde duran yaşamla yakınlaşması açısından pek çok şey hazırlamıştı. İkinci katın yıkıntılar arasında Volga'nın sol kıyısına bilgi veren gözcü topçuların olduğunu, ikinci kattaki en yaşlı kişinin kirli bir askeri gömlek giymiş olan ve gözlüğü kalkık burnunun üzerinden sürekli olarak kayan bir teğmen olduğunu öğrenmişti. Kız küfürbaz ve öfkeli ihtiyarın buraya gönüllü olarak geldiğini ve Havan topu takımının komutanı ünvanını taşımaktan gurur duyduğunu anlamıştı. Yüksek duvarla tuğla kırıntılarından oluşan tümseyin arasında istihkam erleri bulunuyordu ve buranın hükümdarı sanki nasırı yüzünden canı yanıyormuş gibi homurdanarak yüzünü buruşturarak dolaşan şişman bir adamdı. Evdeki tek topa bahriyeli gömleği giymiş dazlak bir adam komuta ediyordu. Bu adamın adı Kolo Meitsev'di. Katya Grekov'un şöyle bağırdığını duyuyordu.
''Hey! Kolo Meitsev, bakıyorum yine bir fırsat bulmuş uyuyorsun.''
Piyadeyi ve makineli tüfekleri açık renk sakallı Asteğmen yönetiyordu. Asteğmen'in sakalla çerçevelenmiş yüzü çok genç görünüyordu. Herhalde sakalın kendisine 30 yaşında bir adam görünüşü verdiğini düşünüyordu. Gündüz kıza yiyecek verdiler. Ekmekle koyun sucuğu yedi. Sonra gömleğinin cebinde bir tane şeker olduğunu anımsadı ve fark ettirmeden şekeri ağzına attı. Çok yakınlarda silahlar patladığı halde yemek yedikten sonra uykusu gelmişti. Uyuyakaldı. Uyurken de ağzındaki şekeri emmeye, sıkılmaya, üzülmeye, felaket beklemeye devam ediyordu. Birden kulağına uzayıp giden bir ses geldi. Gözlerini açmadan şu sözlere kulak verdi. ''Şarap gibi geçen günlerin hüznü, ruhum yaşlandıkça güçleniyor.'' Akşamın buğulu kehribar ışıklarıyla aydınlanan taş kuyunun üstünde saçları karmakarışık kir içinde bir delikanlı dikiliyor ve elinde bir kitap tutuyordu. Kırmızı tuğlaların üzerinde ise 5-6 adam oturuyordu. Grekov çenesini yumruklarına dayamış kaputunun üzerine uzanmıştı. Gürcüye benzeyen bir delikanlı sanki ''Yo, beni bu saçmalıkla kandıramazsın, vazgeç'' der gibi kuşkuyla dinliyordu. Yakındaki bir patlama yüzünden tuğla tozlarından oluşan bir bulut havalanmış, sanki masallardaki gibi bir sis yükselmeye başlamıştı. Kan rengindeki tuğla yığınlarının üzerinde oturan insanlar ve bu insanların silahları kızıl sisin içinde Igor alayı destanında anlatılan o korkunç günden çıkıp gelmiş gibiydiler. Genç kızın yüreği bir mutluluğun onu beklediğine ilişkin tuhaf bir güvenle ansızın titredi. İkinci gün, o gün evin her şeye alışkın olan sakinlerini telaşlandıran bir olay oldu. İkinci katın sorumlu kiracısı Teğmen Batrakov'du. Teğmen'in yanında bir gözcüyle bir de hedef hesaplayıcı vardı. Katya onları yani Mahzun Lambasov'u, kurnaz aynı zamanda da saf Bunçuk'u ve sürekli kendi kendine gülen gözlüklü tuhaf Teğmen'i günde birkaç kez görüyordu. Ortalığın sessiz olduğu anlarda yukarıdan, tavandaki delikten sesleri duyuluyordu. Savaştan önce tavukçulukla uğraşan Lambasov, Bunçuk'la tavukların zekası ve hain davranışları konusunda sohbet ediyordu. Bunçuk makaslı dürbüne başını dayayıp uzata uzata şarkı söyler gibi rapor veriyordu. ''Bak işte Kalaş'tan Fritzlerin otomobil konvoyu geliyor. Ortada da bir tank var. Fritzler yaya yürüyorlar. Koca bir tabur neredeyse. Üç yerde dünkü gibi mutfaklardan duman çıkıyor. Fritzler ellerinde karavanalarla yürüyorlar.'' Bunçuk'un bazı gözlemlerinin stratejik önemi yoktu ve sadece günlük yaşamla ilgili bir merakın sonucuydu. O sırada Bunçuk yine şarkı söyler gibi rapor veriyordu. ''İşte bak Fritzlerin komutanı köpeğiyle dolaşmaya çıkmış. Köpek direği kokluyor. Hacet görmek istiyor. Galiba dişi köpek. Subay dikildi bekliyor. İşte kentli iki kız Fritz askerleriyle çene çalıyorlar. Asker sigara ikram ediyor. Kızlardan biri alıyor dumanını savuruyor.'' Öbürü başını sallıyor. Sigara içmiyorum diyor galiba. Bunçuk birdenbire yine aynı şarkı söyleyen sesle devam etti. İşte bak meydan piyade askerleriyle dolu. Bando var. Tam ortada galiba kürsü var. Hayır, odunlar yığılmış. Sonra uzun bir süre konuşmadı. Daha sonra ise umutsuzluk dolu ama yine aynı tek düze sesle şöyle dedi. Ay Teğmen yoldaş, bir kadın getiriyorlar. Kadının sırtında uzun bir gömlek var. Bağırıyor. Bando çalmaya başlıyor. Kadını direğe bağlıyorlar. Ay Teğmen yoldaş, kadının yanında küçük bir oğlan var. Onu da bağlıyorlar. Teğmen yoldaş, gözlerime inanamıyorum. İki Fritz bidonlardan benzin döküyorlar. Batrakov olayı Volga'nın sol kıyısına telefonla bildirdi. Makası dürbüne başını dayadı ve Bunçuk'un sesini taklit ederek şöyle dedi. Ay çocuklar, her yer duman içinde ve bando çalıyor. ''Ateş!'' diye korkunç bir sesle bağırdı ve sol kıyıdan yana döndü. Fakat Volga'nın öbür kıyısından çıt çıkmıyordu. Birkaç dakika sonra ise idam yeri ağır topçu alayının yoğun ateşi altında kaldı. Meydan bulutlarla kaplandı. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 337.